Ayrım 63 ve İhtilal Altan Öymen sayfa 671 29. Bölüm En Uzun Gün 29 Nisan 1960 Ankara'da 29 Nisan olayları Polis ve asker hukuk ile siyasal bilgilere giriyor. Sıkı yönetim komutanı Argüç'ün ateş emri. 29 Nisan günkü gazetelerin birinci sayfalarına da bakalım. Hepsinin manşeti sıkı yönetim üzerineydi. Kelimenin o zamanki karşılığı malum, örfü idare. Türkiye son olarak 6-7 Eylül 1955 gecesinden itibaren 9 ay boyunca o idareyle birlikte yaşamıştı. O dönemden söz açılınca akla önce Aknoz adı geliyordu. 3. Ordu'da kor generalken İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı'na atanan Nurettin Aknoz'dan 6-7 Eylül ile ilgili bölümde söz etmiştim. Sert mizaçlı bir komutandı ama sıkı yönetim kanunu da ona sertliğini uygulama imkanını veriyordu. Sıkı yönetim komutanlarının yetki alanları genişti. Gazete kapatıp açabilirler, şüpheli gördükleri kişileri gözaltına alıp askeri mahkemede yargılatabilirlerdi. Geceleri bazen gündüzleri de sokağa çıkma yasağı koyabilirlerdi. Trafik kurallarını değiştirebilirlerdi. Emirlerindeki birliklere belirli hallerde silah kullanma emri verebilirlerdi. Aknoz bunları geniş şekilde kullanmış, sıkı yönetim komutanıyken orgeneralliğe terfi etmiş, daha sonra da 1957 seçiminde Demokrat Parti'den aday gösterilerek milletvekili seçilmişti. Şimdi o yetkileri başka komutanlar kullanacaktı. Hükümet onları belirlemişti. İstanbul'a 1. Ordu Komutanı Orgeneral Fahri Özdilek'i, Ankara'ya Genelkurmay Personel Dairesi Başkanı Korgeneral Namık Argüç atamıştı. Görevlerini yaparken sert mi davranacaklardı, ılımlı mı? Bu uygulamalarını gördükçe anlaşılacaktı. Fakat başlangıçta ilgililer arasındaki asıl konu şuydu. O gün başlayan sıkı yönetim uygulamaları o zamanlarda hiç görülmemiş bir durumla karşı karşıyaydı. İstanbul'da da Ankara'da da sıkı yönetim otoritelerinin yanında artık bir başka otorite daha vardı. Tahkikat encümeni. Onun elinde de sıkı yönetiminkilere benzeyen yetkiler vardı. Gazeteleri, matbaaları kapatıp açmak, tahkikat sırasında gerekli gördüğü kişileri sorgulamak, gözaltına almak, tutuklamak, belirli yerlerde arama yapmak gibi yetkiler sıkı yönetimin ilanından bir gün önce çıkarılan yetki kanunuyla pekiştirilerek o encümene verilmişti. Hatta sıkı yönetim uygulamasının başladığı 28 Nisan günü tahkikat encümeni sıkı yönetime haber vermeyi de gerekli görmeden Ankara'da siyasi bir derginin Akis'in binasına girip arama yapmış, genel yayın müdürü Kurtul Altuğ'u alıp sorguya çekmiş, sonra da tutuklamıştı. Bunu daha sonra ayrıca anlatacağım. Tahkikat encümeninin aldığı yayın yasağı kararlarına gelince onlar yürürlükteydi. Ama şimdi İstanbul'un sıkı yönetim komutanı da yayın yasağı koymaya başlamıştı. Geçen bölümde belirttim. İstanbul'da 28 Nisan'daki olaylarla ilgili haber ve resim yayınlanmasını yasaklamıştı. Ankara'daki tahkikat encümeni ise o bildirinden hemen sonra "Ben buradayım" hatırlatması yapar gibi aynı konuda bir başka tebliğ yayınlamıştı. Metni şuydu: Tahkikat encümeninden tebliğ edilmiştir. 28 Nisan Cuma günü İstanbul'da cereyan eden hadiseler hakkında encümenimizin, hükümetin ve örfi idare kumandanlıklarının yapacakları resmi bildiriler haricinde her türlü haber, havadis, makale, fıkra, mütalaa, resim ve yazıların neşri yasak edilmiştir. Tahkikat encümeni reisi Denizli mebusu Hamdi Sancar. Bu tebliğ iki açıdan dikkat çekiciydi. 1. Tahkikat encümeni sıkı yönetimin ilanından sonraki düzenin protokolünde kendisini birinci sıraya koyuyordu. Hükümetin yerinin kendisinden sonra geldiğini, sıkı yönetimin ise üçüncü sırada olduğunu bildiriyordu. 2. Tahkikat encümeni İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı'nın ilk bildirisinde koyduğu yayın yasağını daha geniş ve ayrıntılı bir şekilde kendi kararı haline getiriyordu. Bununla o konunun asıl yetkilisinin kendisi olduğunu vurguluyordu. Hükümetin ve sıkı yönetimin o yasakların kapsamı dışında açıklama yapabileceğini kendi tebliğinde açıklayarak o müsaadeye onlara kendisinin verdiğini belirtmiş oluyordu. İşin ilginç yanı, İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı'nın da daha sonraki bildirilerinde tahkikat encümeninin o tebliğine cevap verir gibi kararlar açıklamasıydı. Onlara biraz sonra değineceğim. Sıkı yönetimin yayın yasakları konusundaki düzenlemeleri tahkikat encümeninkinden daha da kapsamlı ve ayrıntılı olacaktı. Kısacası tahkikat encümeni de sıkı yönetim de devlet yönetimindeki yerleri açısından birbiriyle rekabet ediyormuş gibi bir görüntü içindeydiler. Teori ve pratik. Bu durum encümen ile sıkı yönetimin birbirinden ayrı kanunlara dayanan uygulamaları arasında yetki sorunlarına yol açmaz mıydı? Ayrıca ülkede encümen ile sıkı yönetimden başka hepsinden daha kalıcı bir otorite daha vardı. Yani hükümet vardı. Tahkikat encümeni yeni eline geçen gücünü yetki kanunundan alıyordu. Sıkı yönetimin gücü sıkı yönetim mevzuatının yanında elinde silah olmasıydı. Hükümetin emrinde ise koskoca bir devlet teşkilatı vardı. O, ikisi de iddialı, iki ayrı güç merkeziyle hükümetin ilişkileri nasıl olacaktı? Resmi duruma bakılırsa encümen hükümete değil, meclise bağlıydı. Hatta meclisçe seçilip 3 ay için görevlendirildiğine göre, o 3 ay içinde meclisten de bağımsız olarak karar alabilir ve uygulayabilirdi. Sıkı yönetim komutanları ise gerçi hükümet tarafından tayin ediliyorlardı ama hükümetin komutanların uygulamalarının ayrıntılarına karışmaması esastı. Bu sıkı yönetim mevzuatının da gereğiydi, o konuda oluşmuş geleneklerin de. Ancak resmi durum ayrıydı, fiili durum ayrı. O resmi ve geleneksel durum çoktandır başka bir şekil almıştı. Tahkikat encümeni üyeleri pratikte meclisteki çok sayıda adayın katıldığı bir seçimde değil, hükümetin hazırladığı 15 isimli matbu yani basılmış bir listenin oy sepetine atılmasıyla belirlenmişlerdi. Yani hükümetin çok güvendiği kişilerdi. O güvenin gereğini yerine getirdiklerini daha önceleri de göstermişlerdi. Kaldı ki başka vesilelerle de belirttik, Demokrat Parti'nin milletvekilleri hükümete bir başka açıdan daha bağlıydı. Tahkikat encümeni üyesi de olsalar, milletvekilliklerini bir sonraki seçimden sonra da devam ettirmek istiyorlarsa, hükümetin sözünün dışına çıkamazlardı. Sıkı yönetim komutanlarının önünde ise 6-7 Eylül sıkı yönetimindeki komutan Aknoz'un durumu gibi bir örnek vardı. Aknoz 9 aylık komutanlık dönemindeki uygulamalarıyla hükümetin güvenini kazanmış bir sıkı yönetim komutanıydı. Bunun sonucu olarak emekliliği gelince iktidar partisi listesinden milletvekili olmuştu. Yeni sıkı yönetim komutanları bunu göz önünde tutarlarsa kendileri için iyi olurdu. Bütün bu bakımlardan gerek tahkikat encümenini, gerek sıkı yönetimi yönlendirmekte hükümetin herhangi bir güçlük çekmeyeceği kanısı iktidar çevrelerinde yaygındı. Erdelhun'dan kediye ciğer benzetmesi. Ancak iktidar çevrelerinde bu kanıyı tahkikat encümeni açısından değil ama sıkı yönetim açısından biraz tartışmak gerektiğini düşünenler de vardı. Bunlardan biri Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdelhun'du. Erdelhun bu konudaki görüşlerini Yassıada duruşmalarından sonra Kayseri hapishanesinde beraber kaldığı siyasetçilere anlatacaktı. O anlatımları dinleyenlerden biri anılarından yer yer alıntılar yaptığımız Rıfkı Salim Burçak'tı. Burçak 3 Ekim 1963 günü Kayseri cezaevinde Erdelhun'dan dinleyerek kaydettiği sözlerin arasında onun sıkı yönetim ilanı ile ilgili görüşünü de aktarıyor. Belirttiğine göre sıkı yönetim kararı alınırken Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes, Genelkurmay Başkanı Erdelhun'u makamına çağırmış. İstanbul ile Ankara'ya birer sıkı yönetim komutanı tayin etmek için iki isim önermesini istemiş. Erdelhun da Fahri Özdilek ile Namık Argüç'ü tavsiye etmiş. Önerdiği isimlere hükümetten bir itiraz gelmemiş. İkisini de o görevlere atamışlar. Ancak Erdelhun'un o iki isme tamamen güvendiği halde silahlı kuvvetlerin genel eğilimiyle ilgili tereddütleri varmış. Bunu aynen şöyle ifade etmiş. Fakat ben sıkı yönetimin ilan edilmesini pek istemiyordum. Zira bu kediye ciğer teslim etmek gibi bir şeydi. Ordu siyasete fiilen müdahale etmiş oluyordu. Gerçi şimdilik hükümet lehine müdahale ediyordu. Ama kılıcın ters işlemesi ihtimali her zaman vardı. Zira mühim bir subay kitlesinin hükümet aleyhinde olduğunu biliyordum. 1960 yılının askeri müdahaleyle sonuçlanan olayları arasında Genelkurmay Başkanı Erdal Hun'un tutumu ayrıca ele alınabilir. Ama sıkı yönetim konusundaki bu kediye ciğer benzetmesi ilginçtir. Fahri Özdilek'in ilk bildirisi. İstanbul'un yeni sıkı yönetim komutanı Fahri Özdilek'in görevini üstlendikten sonraki ilk bildirisi şöyleydi. 1 numaralı tebliğ. 1. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 86. maddesi gereğince örfi idare kararı verilerek baş vekalet tarafından örfi idare kanununun 1. maddesi gereğince 28 Nisan 1960 günü saat 15.15'ten itibaren örfi idare ilan olunmuştur. 2. 1. Ordu Kumandanı Orgeneral Fahri Özdilek örfi idare kumandanıdır. 3. 28 Nisan 1960 günü İstanbul ve Ankara'da vuku bulan hadiselerin neşri ve fotoğraflarının tabı yani basılması men edilmiştir. 4. Kapalı ve açık yerlerde her türlü toplantılar men edilmiştir. 5. Gece saat 21'den sabah saat 5'e kadar sokağa çıkma yasağı konulmuştur. 6. Kahvehane, birahane, meyhane, tiyatro, sinema, bar, gazino ve emsali umuma açık yerler ikinci bir tebliğe kadar kapatılmıştır. 7. Her türlü cemiyetlerin umumi heyet ve idare heyeti toplantıları örfi idare kumandanının iznine bağlıdır. 8. Vatandaşlarımızın itidalle hareketlerini ve örfi idare kumandanlığının tebliğlerine riayetlerini ve örfi idare kumandanına yardımcı olmalarını rica ederim. Fahri Özdilek, Orgeneral, Örfi İdare Kumandanı. Sıkı yönetimin encümene cevabı. Bu tebliğ bir başlangıçtı. O gün ve daha ertesi gün yayınlanan yeni tebliğler yasakların alanını daha da genişletti. Hele biraz önce belirttik, Tahkikat Encümeni'nin yayın yasaklarıyla ilgili tebliğinde sıkı yönetimin önüne geçer gibi kullandığı ifadelerden sonra bunlar sıkı yönetimin encümene cevabı olarak yorumlandı. Örneğin sıkı yönetimin gazetelere koyduğu, encümenin de daha ayrıntılı olarak tekrarladığı yayın yasağı, ilk tebliğde sadece 28 Nisan'daki olaylarla sınırlıyken, bu yasak sıkı yönetimin 7 numaralı tebliğiyle şu hale getirildi. Örfi idarenin devamı müddetince vuku muhtemel, nizamı bozan her türlü hadiselere ait haber, yazı ve fotoğrafların tabı ve neşri men edilmiştir. Sıkı yönetimin bu yayın yasağı tabii encümenin koyduğu tüm yayın yasaklarından daha genişti. Gazetelerin yazı işleri müdürleri için o yasağın kapsamına nelerin girdiğini saptayabilmek daha da zordu. Nizamı bozan her türlü hadiselere ait haber, yazı ve fotoğraf. Bu ifadenin içine istenilirse pek çok şey sokulabilirdi. Fiyat artışları, trafikteki aksaklıklar, boşanma davaları, meteoroloji haberleri... Hepsindeki olumsuz unsurların nizamı yani düzeni bozabileceği öne sürülebilirdi. Yazı işleri müdürleri için en iyisi nelerin yazılmayacağını değil, nelerin yazılabileceğini gerekirse sıkı yönetim mercileriyle temas kurarak keşfedip gazetenin sütunlarını o yazılabilecek şeylerle doldurmaktı. Sıkı yönetimin 9 numaralı tebliği basındaki işleri daha da zorlaştırdı. Gazetelere halkı heyecanlandırıcı etkiler yapmamaları için başlıklarını küçültme ve büyük resim kullanmama kuralları getirildi. O tebliğ de şöyleydi. Başlıklarda 72 puntodan büyük harf kullanmak, sür manşet, dişi klişe, siyah veya renkli zemin üzerine beyaz harfli başlık, espaslı manşet, harflerin arasını açarak atılan manşet kullanmak, 4 sütundan büyük resim yasaktır. Tebliğler arasında bir de sıkı yönetime gelen istihbarat ile öğrenilmiş muhtemel gelişmeleri önlemek için somut uyarılar geliyordu. Biri 28-29 Nisan'daki acı olaylarla ilgiliydi. Şöyleydi. Bazı şahısların idarehaneleri dolaşarak çıkacak gazetelerin siyah başlıkla tab edilmesini telkin ettikleri öğrenilmiştir. Gazeteler her zamanki gibi normal başlıkları ile neşredilecek, aksine hareketler hakkında kanuni işlem yapılacak ve gazeteler toplatılacaktır. Bunlar sıkı yönetimin basınla ilgili düzenlemelerinden örneklerdi. Vatandaşların günlük hayatlarıyla ilgili olarak başlangıçta yapılan düzenlemelere de yeni tebliğlerle eklemeler yapılıyordu. Örneğin sokağa çıkma süreleri uzatılıyordu. O uzatmalar 24 saate kadar çıkabiliyordu. Lokantaların açık tutulabileceği saatlerle ilgili olarak o saatlerde içki servisi yapılamayacağı bildiriliyordu. Trafikte askeri taşıtlara öncelik verilmesi kuralı getiriliyordu. Polis mi asker mi? Bütün bunlar tabii İstanbulluların hayatını zorlaştıran önlemlerdi. Ama 28 Nisan'daki gösterilere katılan ve o gösterileri daha sonraki günlerde de sürdürmek isteyen öğrenciler açısından şöyle bir durum vardı. Öğrenciler eylemlerinde polisle karşı karşıya kalmak yerine askerlerle karşılaşmayı tercih ediyorlardı. Çünkü polisle aralarında 28 Nisan günü çıkan çatışmalar ve gözaltına alınıp polis merkezlerine götürülenlere uygulanan muameleler öğrencilerin polislere bakış açılarında çok olumsuz etkiler yapmıştı. Onlara güven duymalarını güçleştirmişti. Asker ise öğrencilere karşı daha toleranslı davranıyordu. Sıkı yönetimin ilanından sonra emniyete ait binalar yerine Davutpaşa Kışlası'na götürülen gençler orada kaldıkları süreyi çok daha iyi şartlar altında geçiriyorlardı. Kaldı ki orada kaldıkları süre emniyette kaldıkları süreden çok daha az oluyordu. Gösterilere katılmakla birlikte şiddet kullanmakla bir ilgileri olmadıkları anlaşılanlar kısa bir sorgudan sonra serbest bırakılıyorlardı. Özetle, gösterilere karşı harekete geçen polisler ile askerlerin öğrenciler üzerinde bıraktıkları izlenimler birbirinden hayli farklıydı. 29 Nisan günü Ankara. İstanbul'da 28 Nisan'da yaşanan olayların bir benzeri 29 Nisan'da Ankara'da yaşandı. Bir gece önce öğrenci kahvelerinde ve yurtlarında yoğunlaşan temaslardan sonra o sabah Ankara Üniversitesi fakültelerinin çoğunda ilk derslere girilmedi. Öğrencilerin amaçları önce fakültelerinin bahçesinde toplanmak ve İstanbul'daki polis şiddetini protesto ederek olaylarda ölen arkadaşlarını saygıyla anmaktı. Geçen bölümde belirttim, İstanbul olaylarındaki yaralı sayısı da ölü sayısı da tam olarak bilinmiyordu. Bunu henüz hükümet de kesin olarak saptayamamıştı. İçişleri Bakanlığı'nın yaralı sayısının 31, ölü sayısının 1 olduğunu açıklayan bildirisi henüz yayınlanmamıştı. Aslında o bildiri yayınlanmış da olsa buna kimse inanmayacaktı. Tüm basına yayın yasağı koyup iktidarın olayları çarpıtan açıklamalarını o yasağın dışında tutan uygulama, o açıklamalara itimat etme imkanını ortadan kaldırmıştı. Ama Ankara'daki öğrenciler İstanbul'daki olayları bilançosu ne olursa olsun öğrencilerle dayanışma içine girmeyi görev sayıyorlardı. Ankara Üniversitesi'nin birçok fakültesi sabah saat 8 civarından itibaren aynı hava içindeydi. Öğrenciler öğrenim gördükleri binaların bahçelerinde bir araya gelmeye başlamışlardı. Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Fen Fakültesi, Tıp Fakültesi. Fakülte olmamakla birlikte okul olarak bu fakültelere katılan yüksek okullar, Gazi Eğitim Enstitüsü, hepsi. O fakültelerden ikisindeki durum biraz farklıydı. Hukuk Fakültesi ile Siyasal Bilgiler Fakültesindeki durum. Onların öğrencileri arasındaki hareketlenmeyi bir gece öncesinden öğrenen güvenlik yetkilileri iki fakültenin civarında yoğun önlemler almışlardı. Ankaralılar bilir, o iki fakülte birbirine komşuydu. Binaları Cebeci ile Kurtuluş arasındaki cadde üzerinde yan yanaydı. Aralarında caddeye dikey durumda dar bir sokak vardı. Güvenlik güçlerinin bir kısmı ana caddenin Kızılay tarafındaki Kurtuluş bölgesindeydiler. Bir kısmı yan sokaklarda yer almışlardı. Vali, genel müdür, komutan hepsi orada. İstanbul gibi Ankara'da bir gece öncesinden beri artık güvenlik güçleri denilince akla iki ayrı güç geliyordu. Sıkı yönetim ve polis. Sıkı Yönetim Komutanı Kor General Namık Argüç, 28 Nisan gecesi ilk bildirilerini pekiştiren yeni bir bildiriyle Ankara'da gösteri yapmak isteyenleri uyarmıştı. Bildiri şöyleydi. Nizam ve asayişin temini bakımından toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa aykırı davrananlar hakkında sıfatı ne olursa olsun en şiddetli tedbirlere başvurulacaktır. Muhterem Ankara halkına bir kere daha tebliğ olunur. Komutan Argüç emrindeki kuvvetleri buna göre harekete geçirmişti. Gerektiğinde en şiddetli tedbirleri uygulamaya hazır olacaklardı. Ankara Emniyeti'nin de aynı yönde hazırlıkları vardı. O hazırlıklarla en yakından ilgilenen yetkili de bizzat İçişleri Bakanı Namık Gedik'ti. Gedik o sabah Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültelerine Ankara Valisi Dilaver Argun'un da bizzat gitmesini istemişti. Onunla da kalmamıştı. Argun'un arkasından Emniyet Genel Müdürü Cemal Göktan'ı da göndermişti. O iki yüksek dereceli idarecinin yanında Ankara Emniyeti'nin bütün ileri gelenleri de yer almıştı. Polis orada bu kadar yüksek düzeyde temsil edilir de asker ondan geride kalır mı? Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin civarındaki sıkı yönetim birliklerinin başında da bizzat Komutan Namık Argüç vardı. İki tarafın da aldığı tedbirler o dönemin Türkiye'sindeki teknolojik şartlara uygundu. O zamanlar tabii tomalar, akrepler falan yok. Toplulukları kovalamanın en makul yolu atları kullanmaktı. Bir gün öncesinin İstanbul olaylarındaki gibi. Ankara'da da poliste atlı polis grupları vardı. Askerde süvari birlikleri. Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültelerine yakın yerlere onlar getirilmiş, harekete hazır hale sokulmuştu. Öğrencilerle karşı karşıya gelinince kullanılacak araçlar da İstanbul'daki gibiydi. Gaz, biber gazı henüz yoktu, göz yaşartıcı denilen gaz vardı, cop, tabanca, tüfek. Gerektiğinde tazyikli su sıkma işi için şehir itfaiyesinden faydalanılması esastı. Hukuk Fakültesi'ne gelen atlılar. Öğrencilerin toplantısı önce Hukuk Fakültesi'nde başladı. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndekilerin bir kısmı da oraya gelmişlerdi. Bunu o zamanki notlara dayanarak anlatayım. Önce İstiklal Marşı söylendi, sonra 3 dakikalık saygı duruşu yapıldı, sonra hürriyet sloganları atıldı. İstanbul Üniversitesi Rektörü Sıddık Onar saygıyla anıldı. O arada Hukuk Fakültesi'nin Necip Bilge, İlhan Arsel, Hicri Fişek dahil bazı hocalarının bahçeye gelip öğrencilerin arasına katılması alkışlandı. Fakat birden beklenmedik bir şey oldu. Öğrencilerin arasına önce Ankara Valisi Dilaver Argun, sonra Emniyet Genel Müdürü Cemal Göktan, daha sonra da Sıkı Yönetim Komutanı Namık Argüç geldiler ve onlardan dağılmalarını istediler. Söze ılımlı ifadelerle başladılar ama öğrencilerin o talebi kabul etmediklerini görünce ifadelerini sertleştirdiler. Bu sertleşme öğrencilerin sloganlarını da sertleştirdi. İlk sloganları hürriyet, hürriyetti. Ona Menderes istifa sesleri eklendi. O arada Namık Argüç'ün öğrencilere doğru "Dağılmazsanız ateş ettiririm!" diye bir ihtar yaptığının duyulması durumu daha da gerginleştirdi. Ankara Emniyeti'nin 1. Şube Müdürü Niyazi Bicioğlu öğrencilerin ileri gelenleriyle ve hocalarıyla konuşarak gerginliği azaltmaya çalıştı. Bir yandan da vali ve sıkı yönetim komutanlarıyla konuşuyor, onları da gösteriye müdahale emri vermek yerine biraz daha sabretmeleri için ikna etmeye uğraşıyordu. Bicioğlu Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu genç bir idareciydi. İki tarafla da nasıl konuşulacağını biliyordu ama bu çabaları fazla işe yaramadı. Komutan Argüç emrini vermiş, yakındaki süvari birliği fakülte binasının kapısına 30 metre kalana kadar yaklaşmıştı. Birlik orada durdu. Belli ki daha fazla ilerlemekte birlik komutanı da tereddüt ediyordu. Birliğe emir veren sıkı yönetim komutanı da. Süvari birliği kısa bir süre sonra biraz geri çekildi. Fakat o sırada emniyet kuvvetlerini harekete geçiren bir emir gelmişti. Askeri süvari birliğinin yerine emniyetin atlı polis grubu harekete geçmişti. Onlara ellerinde coplarla yaya polisler de katılmıştı. Bunlar öğrenci gruplarının içine daldılar, önlerine geleni coplamaya, tartaklamaya başladılar. Öğrenciler bu hücumdan kurtulmak için fakülte binasının içine girmeye çalışıyorlardı. Fakat polisin de öğrencilerin arkasından fakülteye girmesi emredildi. Onlar da öğrencileri izleyerek hücumlarını binanın içine yönelttiler. bu üniversite özelliğinin İstanbul'dakinden de beter bir şekilde çiğnenmesiydi. Polisin İstanbul Üniversitesi'ne müdahalesi üniversite bahçesinde gerçekleşmişti. Aslında geçen bölümde belirttim, polisin üniversitenin bahçesine de izinsiz olarak girmemesi gerekirdi. Bahçe de özerk üniversitenin sınırları içindeydi. İstanbul'da o kural ihlal edilmişti ama Ankara'da polis şimdi üniversitenin bir fakültesinin binasına da içine girmek için hücum halindeydi. Hem de aşırı bir şiddet kullanarak. 63. ayrımın sonu. Sayfa 683.